Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mişkatül Masabih'ten hadisi şerifler okuyoruz. Okuduğumuz hadisi şerifler imanla alakalı. Müellifimiz rahmetullahi aleyh kitabını imana dair hadislerle başlatmış. Hem Mişkat sahibi hem diğer ulema imanla ilgili ayetlere, hadislere çok önem vermişler. İmanın anlaşılmasına özellikle vurgu yapmışlar. Çünkü oruç, namaz, cihat vesaire ibadet olarak ne biliyorsak bunların tamamının ortak şartı iman sahibi bir insan tarafından yapılmasıdır. İman olmadıktan sonra hiçbir ibadetin değeri yoktur. Asıl olan imandır, tevhiddir. Bunun için iyi bir Müslümanlıktan konuşulacağı zaman o Müslümanlık önce hangi imanın üzerinde duruyor? Tevhid esası güçlü mü? Tevhidin temellerinde sıkıntı var mı? Şirkten uzak kalınmış mı? Allah'a iman neyin ifadesi gibi sorular iyi cevaplandığında ondan sonra namaz insanı kurtaran bir ibadet olur. Ondan sonra cihadın bir anlamı olur. Tevhid yani iman eğer sıkıntıda ise ya da Allah-u Teala'nın istediği bir iman değilse, insanların bir yolla kendi beyinlerine, beyinlerinin müdahalesiyle şekillendirdikleri bir imansa, o imanın bir değeri yok. Hristiyanların ve Yahudilerin imanı gibi. Onlar da Allah'a inandıklarını söylüyorlar. Aslında da Allah'a iman vardı hem Yahudilikte hem Hristiyanlıkta. Ama insan müdahalesi görmüş, insan beyninden etkilenmiş bir iman olduğu için ona tevhid denmiyor. Muvahhid değil. Yahudi Allah'a inanıyor ama muvahhid değil. Hristiyan Allah'a inanıyor ama muvahhid değil. Yani tevhid sahibi değil. Tevhid sahibi olmadıktan sonra da hiçbir değeri yok. Yahudinin hayır yapması, Hristiyanın kilisesinde ibadet yapıyor olması, yetime bağışta bulunması, filan depremde, afette, insanlara iyilikte, hayırda yarışıyor olması hiçbir değeri yok Allah katında. Çünkü her şeyin aslı tevhiddir. Allah'a saf ve kaliteli bir imanla bağlanmaktır. Biz Kur'an-ı Kerim'i birinci ayetinden son ayetine kadar okuduğumuzda onlarca hatta yüzlerce ayetin tevhide vurgu yaptığını görüyoruz. Belki namazdaki bir kusur, oruçtaki bir eksiklik, haccın geciktirilmesi gibi suçlar ebedi cehennemde kalmaya neden olmaz. Yeter ki iman olsun. Yeter ki tevhid zedelenmemiş olsun. Ama tevhidde bir sıkıntı varsa, iman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarif ettiği gibi değilse, sonradan insanların şekillendirdiği bir iman şekliyle inanılmışsa, hiçbir şekilde ebedi cehennemden kurtulmak mümkün değildir. Çünkü asıl olan tevhiddir. Allah'a imandır. Bu nedenle hem Mişkat sahibi hem de diğer müelliflerimiz özellikle iman konusuna çok önem vermişler. İmanın iyi anlaşılmasını özellikle vurgulamışlardır. Bu girişi yaparken bir hususu özellikle zihnimizde iyice yerleştirmiş olmamız gerekmektedir. Mesela biz burada hadisi şerif okuyoruz. Binlerce hadisi şerif okuyoruz. Zaten Resulullah'a iman etmiş sallallahu aleyhi ve sellem, ona teslim olmuş insanlar olarak biz şurahlelerin üzerindeki kitapları okuyoruz. Yani Müslümanız, müminiz elhamdülillah. Biz burada yine onlarca imanla ilgili hadis okuyoruz. Müslümana Müslümanlık öğretilmiş oluyor. Mümine iman, müminlik öğretilmiş oluyor. Böyle mi? Böyle tabii. Neden? İki şeyden dolayı. Bir, hakiki iman nedir? Tevhid nedir? Bunu defalarca öğrenmemizde hiçbir sakınca yok. Bin hadis okusak, bini de imanla ilgili olsa, bunun hepsi için yeni bir ders yapsak, bir gün, iki gün harcasak, bu bir vakit zayiatı değildir. Çünkü insan olarak bizim öğrendiğimiz her ayet, öğrendiğimiz her hadis, tevhide dair, imana dair öğrendiğimiz her mesele biraz daha bizi sabitleştirecektir. Ufkumuzu, bilgi dağarcığımızı biraz daha genişletecektir. Bunun için imana dair, tevhide dair hiçbir bilgi fazla değildir. Tekrar sakıncalı değildir. Zira ikinci mesele, yani neden çok imanla ilgili okuduğumuzun ikinci meselesi, biz iman ettik elhamdülillah. Lakin bu imanı noter garantisinde bir kenarda bekletiyoruz şeklinde algılayamayız. İmanımızın hırsızı var. Kimdir bu? Şeytan. Biz iman ettik elhamdülillah ama onu bize ölünceye kadar kelepur bırakmaya niyetli değil şeytan. Her an imanımız elimizden kaçabilir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz defalarca, her gün defalarca imanının, kalbinin sabit kalmasını Allah'tan dilemiş. Rabbim kalbimi sabit tut demiş. Herhalde insanoğlu arasında, yani Allah'ın yarattığı bütün beşer arasında kalbi kayma ihtimali hiç olmayan, masum olduğu için böyle bir ihtimal hiç bulunmayan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Buna rağmen ümmetine de örnek olmuş olmak için kalbinin kayma tehlikesinden çekinmiş. Sebbit kalbi ala dinik. Kalbimi dininde sabit tut ya Rabbi. Kaydırma diye niyazda bulunmuş. Bu neyi gösteriyor? Evet, elhamdülillah iman nimetiyle müşerref olunmuştur. Ama gitmez diye bir garantisi yoktur. Niceleri Resulullah gördükleri halde aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kiram gibi mübarek bir neslin içinde bulunup ilk iman çekirdeğini orada filizlendirdikleri halde dinden çıktılar. İrtidad ettiler ve Allah'a kafir olarak gittiler. Halid İbni Velid'in kılıcıyla kafaları koptu. Yani bu o neslin ortamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okulunu görmüş, oradan ışın almış insanlar arasında bile bu olabilmiş bir vakıa olduğuna göre, böyle fitne fesat zamanında, imanın zaten pamuk ipliğiyle insanlara bağlı olduğu bir zamanda imanı garanti de bilmek, işte Müslüman ailedir diye, işte filan medrese mezunudur diye veya hocadır, hacıdır diye ya da işte hiç namaz bırakmamış diye imanı garanti biliyor olmak, tehlikeye en yakın noktada durmak demektir. Bir de çok önemli bir mesele daha var. İman ince ayarları olan bir konu. Allah'a iman demek, faizin de ebedi haram olduğunu kabul etmek demek. Zinanın da ebedi haram olduğunu kabul etmek demek. Kitaba iman, kitaplara iman etmek demek, Kur'an'ın bir harfine de itiraz etmemek demek. Resulullah'a iman etmek demek, onun sünnetini aleyhissalatü vesselam rehber edinmeyi kabul etmek demektir. Bunlar imanın detayına ait konularda bilgi sahibi olmamızı gerektiriyor. İşte ekonomik gerekçelerle, sosyal gerekçelerle Allah'ın kitabından bir ayeti inkar etme tehlikesi yaşayan bir insan için iman tehlikesi var. Bu tehlikeyi de nasıl bilecek mümin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinde, Allah'ın kitabı Kur'an'da imana ait anlatılan şeyler, iman sıralamasına konmuş şeyler tafsilatıyla bilinecek. Bunun için belki 10 tane, belki 500 tane hadisi bir günde, bir ayda tekrar tekrar okuyacağız. Bunlar hepsi iman diye bir başlık altında olabilir. Bizim için bilgi fazlalığı değil, vakit zayiatı değil. Tekrar ettikçe imanımız kuvvetleneceğine göre, tekrar ettikçe bu bilgiler bir ayrıntıya daha biz vakıf olacağımıza göre bizim için nimettir. Şimdi 12. hadisi şerifi okuyoruz. İmanla ilgili olduğundan dolayı. İbni Ömer radıyallahu anhümanın rivayet ettiği bu hadisi şerifi Hafız Necmeddin kardeşimiz okusun, dinleyelim. Teberruken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek dillerinden dökülmüş olduğu çok büyük muhtemel olan uslubuyla dinleyelim. Arapçasıyla, hadisin metniyle bir bereket olur o. Ondan sonra dersimize dönelim. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve an İbni Umar radıyallahu anhüma kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümirtü en uqatilen nâse hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimu s-salâh ve yu'tu z-zekâh fe izâ fe'alu zâlike asamu minni dimâ'ehum ve emvâlehum illâ bihakkı l-İslam ve hesâbuhum alallah. Muttefakun aleyh.
İbn Ömer radıyallahu anhüma, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın oğlu, ashab-ı kiramın ulemasından, en zahid, en müttaki olanlarından bir tanesi. Allah ondan da babasından da razı olsun. Bizi de onu da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şefaatine nail olan kullarından kılsın. Bu mübarek hadisi şerifi bize rivayet etmiş. Hadisi şerif müttefakun aleyh diyor. Müttefakun aleyh ne demek? Yani bu hadis Buhari'de var, Müslim'de var demek. Müttefakun aleyh bu anlama geliyor. Bu sadece Buhari'de ve Müslim'de olduğu anlamına gelmiyor. Belki 20 tane daha hadis alimi tarafından rivayet edilmiştir. Ama bütün ümmeti Muhammed'in ittifakıyla bir hadisin Buhari'de ve Müslim'de olması yeterlidir. O Kur'an ayeti gibi ayet değildir. Ama Kur'an'dan sonraki en güçlü bilgi kaynağıdır. Buhari'de ve Müslim'de olması. Biz ehli sünnet için, ehli sünnet yolundan devam edenler için Buhari'de olması da yeterlidir. Tek başına Müslim'de olması da yeterlidir. Akide konularıyla, iman, tevhid ve ahkam, muamelat konularıyla ilgili ise eğer söz konusu hadisi şerif, o hadisi şerifin diğer kitaplarda bulunmasında da bir sakınca yok. Ebu Davud'da olması da, Tirmizi'de olması, İbn-i Mace'de olması da bizim için alınıp amel edilecek bir hadis-i şeriftir. Şu kadar ki Müslim'den ve Buhari'den aldığımız zaman hadisi şerifi, onun aslı nedir, doğru mudur, eğri midir, zayıf mıdır, sahih midir bunu araştırmayız. Blok olarak Müslim denen kitap, blok olarak Buhari denen kitap muhtemettir. Birinci sayfasından son sayfasına kadar. Bu bir ilahiyat fakültesinde 2 sene doktora çalışması yapmış birisinin kararı değildir. Çok değerli bir alimin kararı değildir. Tam 1200 seneye yakın zamandan beri on binlerce alimin, ümmeti Muhammed'in toplu kararıdır bu. Buhari ve Müslim'deki hadisi şeriflerin acaba Resulullah'a ait midir denecek düzeyde olmadığını, evet Resulullah'a aittir seviyesinde bulunduğunu beyan etmek için bunu söylüyoruz. Diğer hadis kitaplarına gelince onlarda bulunan bir hadis alınmaz anlamında değil. Bilakis onlar da mübarek kitaplar, değerli kitaplar. Ama bir hadis İbn-i Mace'de ise o konuda muhaddis denen alimlerin ne dediğine dikkat ederiz. Mesela İbn-i Mace'deki bir hadisten dolayı filanca işi yapan kafirdir, filanca işi yapan cennetliktir diyebilmemiz için o hadisin o kitapta bulunuşunun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmasını sağlayıp sağlamadığına bakarız. Hadis ilmi literatürü açısından. Buhari için ve Müslim için buna gerek yoktur. Hele hem Buhari'de ve hem Müslim'de varsa bu hadisi şerif gibi mesele tamamen bitmiştir. Güneş kadar parlak bir bilgi kaynağına ulaştık demektir. Tekrar şimdi hadisi şerifimize dönelim. Hadisi şerifimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Ben insanlar اَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bu bir. İki, ve yukîmus salâ, namaz kılıncaya kadar. Üç, ve yu'tuz zekâ, zekat verinceye kadar. Bu üç şeyi yapıncaya kadar insanlar savaşma gücünü kullanmakla emrolundum. Fe idâ fealû zâlike, bu üç şeyi yaparlarsa, kelime-i şehadeti ikrar ederler, namaz kılar ve zekat verirlerse, bu üç şeyi yaparlarsa, benden kanlarını ve mallarını kurtarırlar. Asamu minni dimâehum ve emvâlehum. Kanlarını ve mallarını kurtarırlar. İlla bihakkil İslam. Ama İslam'ın hakkı varsa o malda, hukuki bir hak varsa, o hakkı da istisna ediyor. Yani mallarını benden kurtarırlar. Ama bir yerde ödenecek bir borcu varsa onu da ödemez demek değil. Zekat vermekten dolayı başka bir hakkı gasp edemez. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ Bunun ötesindeki derin hesapları Allah görür. Çok açık ve net bir ifade var. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları fantazi bir davetiyeye muhatap tutmamıştır. Yani biz geldik, çok güzel bir dinimiz var. Lütfen kabul ederseniz memnun oluruz. Kabul etmezseniz siz bilirsiniz. Şeklinde değildir İslam daveti. İslam, başka alternatifiniz yok. Allah'a iman edeceksiniz. Bunun karşılığında cenneti elde edeceksiniz. Eğer Allah'a iman etmezseniz cehenneme müstahak olursunuz. Bir de yerinizde oturmanız lazım. İman edenlerin önüne engel olmayacaksınız. Bu mesaj verildiği zaman İslami mesaj verilmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açık seçik mesajı budur. Savaşmakla emrolundum. Yalvarmakla emrolundum demiyor. Yalvarmak başka şey. Rica etmek başka şey. Savaşmak başka şeydir. Ve savaşın olmaması için üç şey istenir. Kelime-i şehadet, Allah'ın Rab olduğu, ilah olduğunun kabul edilmesi, Muhammed aleyhisselamın Resul olduğunun kabul edilmesi, namaz ve zekat. Bu üç şey gerçekleşirse savaşa gerek yok. Gerçekleşmezse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rica minnet etmek için gönderilmemiştir. Mekke'de rica minnet etti. Eğer hedefi rica minnet etmek, yalvarmak olsaydı Mekke'de kalırdı. Kılıç kullanması, insanlara cehennemin tehdit olduğunu hissettirmesi gerektiği için Medine-i Münevvere'ye hicret etmiştir. Burada bir hususu özellikle vurgulamamız, bu hadisi şerifin bereketinden istifade etmemize inşallah yardımcı olacaktır. Şimdi dünyayı kana bulayacak kadar vahşet sergileyen güç odakları, sanki hiç silah kullanmıyorlarmış gibi demokrasilerini, sistemlerini lütfedip rica minnet insanlara bahşediyorlarmış gibi, İslam'ın bu tür mesajlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrolundum, savaş yaparım şeklindeki mesajlarını, İslam kılıç zoruyla geldi. İslam insanları tehdit ederek kendisine topladı şeklinde yorumluyorlar. Buna Müslümanlara intisap etmiş kimseleri de maalesef inandırıyorlar. Bu sefer Müslümanların arasından da İslam'da zorlama yok, kılıç yok, tehdit yok, rica var, minnet var gibi bir anlayış ihdas ettiler. Bu hadisi şerifi nereye koyacağız? Mekke'den İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği şehirden Medine'ye hicretini nereye oturtacağız? Ta Tebuk'e kadar yüzlerce kilometre sefer yapmasının anlamı ne? Mısır'a, Kisra kralına, Bizans'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mektup gönderip Müslüman ol kurtul, yoksa ordular geliyor mesajı vermesinin anlamı ne? İnsanlar arkasında ordusu olmayan, silahı olmayan bir dine girerler mi? O bir tarikat olur. O bir parti olur. 3 gün girer, 4. gün çıkar insanlar. Kendilerini orada bağlı hissetmezler. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifinin özellikle Buhari ve Müslim hadisi olduğunu, buna bizim itirazımızın tehlikeli bir anlam ifade edeceğini baştan vurgulama ihtiyacı hissettik. Açık ve seçik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben kelime-i şehadet söyleyip namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Arkasındaki gücü ve gönderiliş maksadını beyan etmesi bakımından bu kadar açık bir ifade ancak olabilir. İslam yalvarma dini değildir. Evet, insanlara zorla imza at, bundan sonra Müslümansın şeklinde de bir baskı yoktur. Böyle de değil. Ama ordusu İslam'ın 2 şeyden dolayı var. 1, iman edenlerini koruyacak bu ordu. İman edenleri, müminleri koruyacak bir ordusu var. 2, yeryüzünde Allah'a iman etmek için, cennet ehli olmak için fırsat kollayan nesiller imanı ordusuyla korunur bir düzeyde görmeliler. Yani hem iç güvenlik açısından, iman edenlerin güvenliği açısından İslam ordulu, silahlı bir dindir. Hem de dışarıdan zayıf görülmemesi için veya filan kıtadan Mekke'ye gelip Allah'ın Kâbesine gelip orada iman etmek isteyen veya İslam'ın merkezi ise oraya, neresiyse merkez, oraya gitmek isteyen birisi bir güvenlik hissetmelidir. Yoksa kimseye sen iman et illa diye baskı yapılmaz. Böyle bir baskı zaten yapılmamıştır. Ama bu baskı yapılmayışını İslam'ın rica minnet Ne olursunuz Müslüman olun, olmazsanız da canlar kurban, teşekkür ederiz. Bizi nazik bir şekilde kabul ettiğiniz için gibi seçim propagandası yapan bir din haline getirme düzeyine de maalesef gelmiştir Müslümanlar. Bunu kabul edemiyoruz. Böyle bir şey yok. Evet, ya iman edersin ya öldürülürsün de yok. Ama iman edenleri başkalarının kılıçlarının altına salmak da yok. Bir ortası nedir bunun? Kendi iman edenlerini koruyan bir ordusu var İslam'ın. Bu ordu dışarıdan Allah'ın dinine gelmek isteyenlerin de güvencesidir aynı zamanda. Çünkü insanın fıtratında güçlüye gitme arzusu vardır. Zayıfa ve can güvenliği temin edemeyene gidiş az olur. Burada hadis-i şerifte apaçık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mesajı zaten vermektedir. Burada bir noktaya daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işaret ediyor. İnsanlar iman etmişlerdir, namazda kılıyorlardır, zekatta veriyorlardır, kelime-i şehadeti de söylüyorlardır. İç dünyalarında başka hesaplar vardır. Bu Allah'ın göreceği bir iş. Peygamber aleyhisselam Efendimizin başarmak zorunda gördüğü veya Allah-u Teala'nın şu noktaya getireceksin dediği şey, insanların namaz kılıyor olmasıdır. Toplumun zekat veren bir toplum olmasıdır. İnsanların Allah ve Muhammed aleyhisselatü vesselam isimlerinin imana ait iki isim olduğunu kabul ediyor olmalarıdır. Bundan sonraki iç aksaklıklar, içerideki yerleşme sıkıntıları, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların kalbini açıp, beyinlerini açıp, sen gerçekte ne düşünüyorsun diye sorgulama yapmayacağına dair bir işaret vermiş oluyor. Demek ki bu hadisi şeriften öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, lütfedip gelir misiniz şeklinde bir mesaj vermemiştir. Bilakis Kisra'ya yazdığı mektup, Bizans kralına yazdığı mektup, Mısır yöneticisine yazdığı mektup ortadadır. Müslüman ol, kurtul. Bu kurtuluş hem cennetini kurtar, hem bizim ordularımızdan kurtul şeklindedir. Sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bizans'a yazdığı bu mektubun içeriği iyi anlaşılsın diye Tebük'e kadar yüzlerce kilometre 30 binden fazla sahabinin oluşturduğu bir orduyla yürüyüş yapmıştır. Bu bir gözdağıdır. Sonra da ashabına hem Kisra'yı, İran İmparatorluğunu hem de Bizans'ı hedef olarak göstermiştir. Bu fetih diye bir hedef göstermiştir. Nedir bu fetih? Orduların yapacağı bir fetihtir. Hatta bazı hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ashab-ı kiram iki tane Roma var ya Resulallah. Bir büyük Roma var, bir de küçük Roma var. Yani şimdiki İstanbul var, bir de bildiğimiz Roma var. Hangisini kastediyorsunuz diye sorulduğunda, fetihlerden söz ediyor ya, önce küçüğü buyurmuş. Önce küçüğü, yani küçük Roma, Doğu Roma önce buyurmuş. Bu neyi gösteriyor? Ashab-ı kirama Avrupa'nın göbeğini hedef olarak göstermiştir. Bunun için Hazreti Osman radıyallahu anh'ın gününden itibaren Müslümanlar İspanya üzerinden Roma'ya ulaşmayı, oradan İstanbul'un fethini kolaylaştırmayı planlamışlardır. Kader Fransa içlerine kadar ancak ulaşmayı çizmişti. Fransa içlerine kadar, İspanya'dan Fransa'nın içlerine kadar, Paris'e çok yakın mesafeye kadar geldi Müslümanlar. Ama oradan aşağısı inşallah bundan sonraki mümin nesillere nasip olacak. Demek ki İslam davetiye gönderip gelirseniz de gelmeseniz de teşekkür ederiz şeklinde insanlar imana davet etmiyor. Bu kurtuluştur. Tıpkı çocuk ağlasa da sızlasa da ona aşısını muhakkak doktor yapmak zorunda hissettiği gibi kendisini, onun hayatı açısından, insanlar istemiyor olsalar bile iman davası onlara muhakkak ulaştırılacak. Ve bu da yalvararak, yakararaktan ziyade güçlü, ordusu olan, heybeti olan bir merkezden muhakkak idare edilecektir. Evet, şimdi imanın bir başka boyutunu ya da insanlara mümin demenin bir başka boyutunu başka tondan 13. hadisi şerifte dinleyeceğiz. Hafız Necmettin kardeşimizi dinleyelim. Buyur.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Enes'in ennehu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men salla salatena ve istakbele kıbletena ve ekele zebihatena. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته رواه البخاري.
Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifi Buhari'den okumuş olduk. Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Namazımızı kılan, kıblemize dönen, bizim kestiğimiz hayvanı yiyen işte Müslümandır. O Müslüman Allah'ın zimmetindedir, peygamberinin zimmetindedir. Sakın Allah'ın zimmetini delmeyin. Tekrar hadisi şerifi toparlayalım. Namazımızı kılan, kıblemize dönen, kestiğimizi yiyen Allah'ın ve peygamberinin zimmetinde bir Müslümandır. Sakın Allah'ın zimmetini delmeyin. Hadis-i şerifi Buhari rivayet etmiş. İmanla ilgili bir hadis-i şerif. İmanla ilgisi nerede bunun? Müslümana kalıp koymuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kalıbı ne? Namaz, kıble, kesilmiş hayvan standardı. Kimin ve nasıl kesilmiş, kimin kestiği, nasıl kesilmiş et yiyor? Bunlar Müslümanlıkla ilgili şeyler, imanla ilgili şeyler. Kıbleye dönmek veya dönmemek imanla ilgili. Bunun için dersimizin başında ne dedik? Her yeni bir başlık, her yeni bir hadisi şerif bizi imanın başka bir şubesine götürüyor. Başka bir başlık altında bize yeni bir kavram öğretiyor. Burada hem iman nedir bunu öğreniyoruz. Buna ait bir ayrıntı öğrenin. Hem de önemli bir sorun daha karşımıza çıkıyor. Bir insan Müslümanlarla beraber camiye girdiği zaman, bir Müslüman Kabe'yi kıble edindiği zaman, bir Müslüman besmele çekilmemiş hayvanın etinden yememe ciddiyeti gösterdiği zaman, bu Müslümandır demek ki. Hadis-i şerif bunu vurguluyor. Kıbleye dönmüş olmak Müslümanlık işareti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadis-i şerifte, o da Müslim'in hadisidir. Kimi camiye, namaza itiat edinmiş, alışmış görüyorsanız, yani camiye gelip gitmekte sıkıntısı olmayan biri olarak görüyorsanız, onun Müslümanlığına şahit olun buyuruyor. Camiye gelmek, gitmek, cami ehli olmak İslam işareti, ta ki onu nakz edecek, yok saydıracak ikinci bir tavır sergilinceye kadar. Sadece işaret olarak, artı veya eksi işaret olarak bir insanın camiye devam ettiğine dair işaret varsa elimizde, bu iman işaretidir. Camiden çıktıktan sonra kafir olmasını iktiza ettirecek bir hata işliyorsa, inkar ediyorsa, o camiden çıkar çıkmaz dinden de çıkmış olur, ayrı bir konu. Üç noktayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imanda bulunma işareti olarak gösteriyor. Namaz kılmak, kıbleye dönmek, aynı şeyler bunlar hemen hemen. Ve farklı bir nokta, demek ki Müslümanlar her şeyi yemiyorlar. İşte haram, yenmesi haram olan hayvanlar var. Bir de kesim tarzından dolayı yenmesi caiz olmayanlar var. Tavuk veya koyun helaldir, yenir. Lakin kasten, Allah'ın adını anmadan kesse birisi, kasten böyle bir kesim yapsa Müslümanlar onu yemezler. Birisinin burada ben de bundan yemem, Allah'ın adı anılmadı bu hayvanda demesi, onun da Allah'a ait imani hislerinin canlı olduğunu gösteriyor. Demek ki kesim konusu, hayvanların etinin yenip yenmeme konusu kıble kadar hassas bir konu. Bunu da bu hadis-i şeriften öğrenmiş olduk. Bir şeyi daha hadis-i şerif öğretti bize. Bir insan Müslüman olduğunu belgeledikten sonra o Müslüman başıboş değil. O Allah'ın zimmetinde, himayesinde. O Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın himayesinde olmak, Resulullah'ın himayesinde beraberliğinde olmak hayra alamet, iyi alamet. Bir de Allah'ın himayesindeki bir insana zarar verildiği zaman himaye eden Allah tarafından bunun değerlendirileceğine de işaret ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle birisi kıblemize dönen, namazımızı kılan, bizim kestiğimizi yiyen birisi Allah'ın ve peygamberinin zimmetindedir. Sakın ha Allah'ın zimmetindeki birisine dokunarak Allah'ın zimmetini delmeyin. Yani karşınıza Allah'ı almayın. Başka bir hadis-i şerif daha var. O da bu anlamı çağrıştırıyor. Şu anda burada geçmiyor o hadis-i şerif. Yani sabah namazını cemaatle kılan Allah'ın zimmetindedir. Allah'ın zimmetindeki birisiyle sürtüşmemeye dikkat edin. Sabah namazını cemaatle camide kılmış birisi Allah'ın himayesinde. Onunla uğraşan karşısında Allah'ı bulur. Bu hadis-i şerifte de buna işaret edilmektedir. Evet, imanımızı anlatan hadis-i şerifler dinledik. Amel etmeyi de, bu ruh haleti içerisinde bulunmayı da Rabbimizin bize nasip etmesini niyaz ederiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.